Neden la ilahe illallah diyorsunuz? Neden sadece onun dediği olmalı diyorsunuz? Dese açıklaması kolaydır. Çünkü o yaratandır. Çünkü o her şeyin sahibidir. Çünkü hak onun hakkıdır. Ve çünkü o her şeyi en iyi bilendir. Ondan daha iyi bilmek mümkün değildir. Bu insanların kabul edebileceği en yalın, en açık bir hakikattir. Gelin la ilahe illallah deyin, dünya devleti olun. Gelin la ilahe illallah deyin, bütün dünya size boyun eğsin.
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Zuhruf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesinden bize bir cümle aktarmış idi. Hazreti İbrahim, tevhidi yeryüzüne yerleştiren peygamber, kendinden sonraki nesiller arasında bir daha yeryüzünden kalkmayacak şekilde tevhidi yerleştirmiş olan peygamber. Babasına da milletine de sizi apaçık bir sapıklık içerisinde görüyorum. Taptıklarınızdan uzağım demişti. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesini bize anlatarak mücadele nasıl yapılmalı bize onu öğretir. Bu şekilde açık konuştuğu için kendinden sonrasına miras olarak kelime-i tevhidi bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim onu överken daha sonrası için, daha sonraki nesiller için Hazreti İbrahim'in kelime-i tevhidi bıraktığını, mirasının kelime-i tevhid olduğunu anlatır. Hem bize Hazreti İbrahim'in mücadele yöntemini gösterir, küfre ve şirke karşı mücadele nasıl yapılmalı, bize bunu öğretir. Yoksa insanlar kendi kafalarına göre mücadele yöntemleri geliştireceklerdir. Ve herkes benim geliştirdiğim mücadele yöntemi daha doğrudur diyecektir. İşte dememeleri için herkesin kendi kafasına göre bir mücadele yöntemi geliştirmemesi için Allah Azze ve Celle peygamberlerini bize örnek olarak verir. Siz onlardan daha iyi bileceksiniz demek ister. Daha mı iyi bileceksiniz demek ister. Onların mücadele yöntemini alın demek ister. Onlar kendi kafalarından iş yapan insanlar değiller. Onlar peygamberdirler. Onlara vahiy gelmektedir ve onları Allah yönlendirmektedir. Dolayısıyla onların metodunda hata bulmak, haşa, Allah'ta hata bulmak demektir. Dolayısıyla insanlar peygamberlere uymak zorundadırlar. İslam'a hizmet etmek isteyenler kendi kafalarına göre bir metot geliştireceklerine peygamberleri örnek almalıdırlar. Almayanlar hesabını vereceklerdir. Daha doğrusu veremeyeceklerdir. Allah Azze ve Celle ben size mücadelenin yöntemini öğretmedim mi ki kendi kafanızdan metotlar uydurdunuz? Hangi hak ve selahiyetle bu dini gönderen bu din için mücadele yöntemini de gönderdi. Bu dinin inanç esasları nasıl ehemmiyetliyse, nasıl ki oralara dokunmaya yetkimiz yoksa, aynı şekilde bu dinin hareket metoduna da karışmaya yetkimiz yok. Davetimizin özü önemli olduğu gibi bu davetin mücadele yöntemi de önemlidir. Allah Azze ve Celle peygamberlerinin mücadele yöntemini bize anlatarak onların eğilip bükülmediklerini, onların tavizler vermediklerini anlatmak ister. Ve Hazreti İbrahim'in çok açık konuştuğunu ifade eder. Allah'a güvenenler açık konuşabilirler. Ama Allah'a güvenmeyip kendine güvenenler güçleri de olmadığı için güvenemeyeceklerdir ve çok korkacaklardır. Kendilerine güvenmenin cezasını çekeceklerdir. Hakikatleri konuşacak takatleri, cesaretleri olmayacaktır. Çünkü onlar kendilerine güvenmektedirler. Kendisine güvenen insan ne kadar güvenebilir ki? Kendisine güvenen insandır. Kendisine ne kadar güvenebilir ki? Neyi var ki neyine güvenecek? Dolayısıyla cesaretli olmayacaktır. Kendisinin güçsüzlüğünü, acizliğini bilmektedir. Ama Allah'a güvenenler cesur olurlar. Hazreti İbrahim'de bunu görüyoruz. Ve Allah Azze ve Celle başka türlü yöntemler geliştirmeyelim. Cesaretsiz, korkakça yöntemler geliştirmeyelim. Hakikatleri saklamayı bir strateji zannetmeyelim. Bunu bir metot zannetmeyelim. Akıllıca davranış, tedbirli bir davranış zannetmeyelim diye bize peygamberlerin metodunu anlatır. Dolayısıyla hiç kimse ben onların bulduğundan daha güzel bir yol buldum diyemeyeceğine göre, çünkü onlar Allah'ın yönlendirmesiyle o davranışları göstermektedirler, o mücadeleyi vermektedirler. Allah Azze ve Celle o yüzden bize onları örnek verir ki başka bir şey aklımıza gelmesin. Başka bir yöntem geliştirmeye kalkışmayalım. Ve sonra bu kadar açık konuşan Hazreti İbrahim'in kendinden sonrası için o açıkça anlatmış olduğu kelime-i tevhid davasını kendinden sonraki nesiller için miras olarak bıraktığını bize ifade eder. Hazreti İbrahim'in mirası demek ki mal mülk değil. Peygamberler miras olarak mal mülk bırakmazlar. Peygamberler miras olarak arkalarında ilim bırakırlar. Arkalarında hak davayı bırakırlar. Kelime-i tevhidi bırakırlar. Şimdi herkes düşünsün. Falanlar ve filanlar arkalarında neyi bırakıyorlar? Ben arkamda neyi bırakıyorum diye herkes kendisine sorsun. Öldüğünüz zaman arkanızdan ne diyecekler? Mal mı bıraktı diyecekler? İlim mi bıraktı diyecekler? Dava mı bıraktı diyecekler? Namazı, tesbihatı mı anlatırdı diyecekler? Ne diyecekler? Ne bırakacaksınız arkanızda? Bir düşünün. Arkanızda Allah için akıtılmış gözyaşları bırakabilecek misiniz? Allah için terlediyseniz o terleri, o gözyaşlarını bırakmış olabilirsiniz. Ama acaba arkamızda Allah için terler, Allah için dökülmüş olan terler bırakabilecek miyiz? Allah için dökülmüş olan gözyaşları bırakabilecek miyiz? Allah için tozlanmış olan ayaklar bırakabilecek miyiz? Allah için uykusuz geceler acaba arkamızda bırakabilecek miyiz? Allah için üzüntülü günler acaba arkamızda bırakabilecek miyiz? Allah için korkulu saatler geçirmiş miyiz? Acaba arkamızda ne bırakacağız? Herkes arkasında bir şeyler bırakır. Bir kısmı arkasında bıraktıklarıyla cehennemlik olur, bir kısmı cennetlik olur. Bir kısmı arkasında kafirlerden, müşriklerden almış olduğu kanunları bırakır, öyle hatırlanır. Falan adam falan falan devletlerin kanunlarını aldı getirdi. Falan filanların adetlerini aldı getirdi. Falanların filanların kılık kıyafetini aldı getirdi. Bir kısmı böyle anılacak, böyle hatırlanılacak. Onların mirası da odur. Bir kısmı arkasında haşa huzurdan zina evleri bırakacak. Onun mirası da odur, bıraktığı odur. İçki fabrikaları bırakacak arkasında. Onun bıraktığı da odur. Herkes bir şeyler bırakır. Bıraktıklarıyla herkes ya cennete ya cehenneme gider. Arkamızda kelime-i tevhidi bırakalım. Allah Azze ve Celle bırakabileceğimiz en kıymetli mirası bize öğretiyor. Hazreti İbrahim'den daha kıymetli bir şey bırakabilir miyiz? Onun bıraktığından daha kıymetli bir şey bırakamayacağımıza göre işte o tevhidi bırakmıştı arkasında. Açık konuşuyordu, açık konuşmamış olsaydı tevhidi de miras olarak bırakamayacaktı. Üstü kapalı konuşmuş olsaydı tevhidi miras olarak bırakmış olamazdı. Açık konuştuğu için tevhidi miras olarak bırakabildi. Allah Azze ve Celle bize onun metodunu örnek olarak gösteriyor. Böyle konuştu diyor İbrahim. Babasına da milletine de sizin taptıklarınızdan beriyim dedi. Sadece taptıklarınızın içerisinden Allah, sadece onu kabul ediyorum demişti. Allah'ı kabul ediyorsunuz yani ama başkalarını da kabul ediyorsunuz. Gökteki yıldızları da kabul ediyorlardı. Gökteki yıldızların kıymetli varlıklar olduğuna inanıyorlardı. Ve onları Allah Azze ve Celle'nin onlara bir takım yetkiler verdiğine inanıyorlardı. Kainatın idaresinde onların söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Her bir yıldıza bir görev verildiğini düşünüyorlardı. Yıldızlar gündüzler kaybolunca bu sefer ilahları kayboluyordu ortadan. Onun için gündüzleri de görebilecekleri hale getiriyorlardı o gökteki yıldızları. Onların putlarını yapıyorlardı. Şu put falan yıldızın putudur diyorlardı. Gündüz deyin çünkü göremiyorlardı onları. Onun için onları temsilen yıldızları temsilen putlar yapıyorlar. Onlardan istekte bulunuyorlardı. Öyle ilahlar ki gündüzleyin kayboluyor. Öyle ilahlar ki onlardan çok uzaklarda. Onlar kendilerinden çok uzakta olan ilahlar istiyorlardı. ve kendilerine hiçbir kanun göndermeyen, hiçbir kitap göndermeyen, hiçbir peygamber göndermeyen, onların hayatına karışmayan ilahlar istiyorlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlara içinde bulundukları sapıklığı açık bir dille ortaya koyuyordu. Açık bir dille ortaya koymadığınız zaman bir takım gerçekleri avam hiçbir zaman anlamayacaktır. Entelektüel ifadelerle avamın anlayacağı bir seviyeye getirilemez bir dava. Bir dava ne zaman ki halkın anlayacağı üslubu takınır, o üslubu seçer, işte o zaman halk tarafından anlaşılır hale gelir. Entel entel konuşanlar, halkın anlamadığı kelimelerle konuşanlar, garip garip cümleler kurmayı bir marifet zannedenler, felsefi bir üslup tercih edenler, bunlar hiçbir zaman halkın anlamasını aslında çok da dikkate almıyorlar demektir. Çünkü halkların anlayabilmesi açık konuşmakla mümkündür. Hazreti İbrahim Aleyhisselam o şekilde konuşuyordu. Ben sizden de sizin taptıklarınızdan da uzağım diyordu. Sizden bana uzak olun. Ve Allah Azze ve Celle onun arkasında kelime-i tevhidi bıraktığını bize ifade eder. Hem de bir kelime-i bakiye olarak. Devamlı bir kelime. Hiçbir zaman Hazreti İbrahim'den sonra bugüne kadar da yeryüzünde tevhid eksik olmadı. Bir bölgesinde unutulduysa bile diğer bölgesinde biliniyordu. Hatta putperestlerin içerisinde bile putperestliğin yanlış olduğunu bilen, tevhid anlayışına sahip olan kimseler vardı. Allah Azze ve Celle tamamen yeryüzünden kaldırmamıştı onu. Hazreti İbrahim'in mirasını. Böyle bir şerefle şereflendirmişti Hazreti İbrahim'i. Şimdi herkes düşünmeli. Bugün falanlar arkasında ne bırakıyorlar? Arkasında sadece tesbih bırakanlar, Allah'ı zikretmeyi, sadece dille Allah'ı zikretmeyi bırakanlar, öyle hatırlanılacaklar. Arkasında hadis inkarcılığı bırakanlar, sürekli hadis inkar ederdi diye hatırlanacak olanlar, sahih hadisleri bile inkar ederdi, hep böyle hatırlanacak olanlar var. Bir kısmı arkasında belki sağa sola bomba atmış, bazı insanları öldürmüş, o da öyle hatırlanılacak, onun da bıraktığı miras odur. Herkes ne bıraktığına bir baksın. Acaba gerçekten İslam'ı öğreten medreseler mi bıraktı arkasında? Acaba gerçekten İslam davasını açık bir dille anlattı da onu mu bıraktı arkasında? Ne bıraktı arkasında? Korkakça bir yöntem mi bıraktı arkasında? Sadece Elif B'yi öğretiyordu. Öyle mi hatırlanılacak yoksa? Sadece Kur'an nasıl okunur, Elif B nasıldır onu öğretiyordu. Sadece bu şekilde hatırlanılacak olanlar var. Sadece Allah'ın varlığını anlatmakla iktifa edenler, tevhid davasını anlatmayanlar var. Sadece güzel sesle Kur'an'ı okuyanlar, Kur'an'ın mesajını milletlere, insanlara aktarmayanlar. Onlar da öyle hatırlanılacaklar, güzel bir sesi vardı diyecekler, güzel sesle okurdu. Herkes bir şekilde hatırlanılacak. Bir kısmı da belki İslam'a hizmet olacak deyip, belki sadece matematik, fizik öğretiyordu. Matematik, fizik şampiyonları yetiştiriyordu. Onlar da öyle hatırlanılacaklar. Hristiyanlara ve Yahudilere kardeş olarak bakanlar, onları da cennetlik olarak görenler, onlar da öyle hatırlanılacaklar. Amerika'nın aleyhinde bir kelime konuşmadan ömrünü tüketenler, ömrü boyunca Amerika'nın, İsrail'in aleyhinde bir kelime konuşmamış, belki Filistinlilerin aleyhinde konuşmuş ama Amerika'nın, İsrail'in aleyhinde konuşmamış, onlar da o şekilde hatırlanılacaklar. Herkes arkasında ne bırakıyorsa, Allah Azze ve Celle kimseye zulmetmeyecek. Herkes arkasında ne bıraktığına şöyle bir baksın. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i Hazreti İbrahim'in izinden gitmeye davet eder. Onun izindedir. Ve ey Resulüm sen de Hazreti İbrahim'e uy der. İbrahim'in milletine uy. Hazreti Peygamber Hazreti İbrahim'e uymakla emrolunur. İbrahim'in milleti. İbrahim yolu üzere sen de o şekilde devam et.
Allah Azze ve Celle en büyük peygamberine bir Hazreti İbrahim'i örnek olarak gösterir. Kur'an'da sadece peygamberimiz ve Hazreti İbrahim usvetun hasene olarak zikredilir. Bütün peygamberler bir tarafa, Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa. Hazreti İbrahim'i İbrahim yapan en önemli özelliği budur. Arkasında kelime-i tevhidi bırakmıştır. Elbette ki bütün peygamberlerin davası aynıdır ve kelime-i tevhidi anlatmışlardır. Ancak onların daveti hiçbir zaman Hazreti İbrahim'inki kadar etkili olmamıştır. İşte onun için tevhid dendiği zaman her ne kadar bütün peygamberleri hatırlamak gerekiyorsa da Hazreti İbrahim'i çok daha fazla hatırlarız. Çünkü Allah Azze ve Celle çok daha fazla ondan bahseder. Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesini uzun uzun anlatır. Ve arkanızda ne bırakıyorsunuz? Şöyle bir bakın. Mal mı bırakıyorsunuz, ilim mi bırakıyorsunuz, bir dava mı bırakıyorsunuz? Bu davayı da ne şekilde bırakıyorsunuz? Şöyle bir bakın. Nasıl hatırlanılacağız? Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i överken bu şekilde arkasında bunu bıraktı diyor. Kelime-i tevhidi bıraktı arkasında. Demek ki bizim de aynı şeyi bırakmamızı istiyor. Bütün cemaatler, bütün tarikatlar eğer bunun dışında başka şeylere önem veriyorlarsa bazıları toptan bazıları kısmen bir sapma içerisindedir demektir. Bütün cemaatlerin ve bütün Müslümanların arkalarında bırakmaları gereken en büyük dava kelime-i tevhid davasıdır. Onun üzerinde durmayanlar ateizme karşı mücadele verip de şirke karşı mücadele vermeyenler Allahsızlıkla mücadele edip, Allah'a kabul edip de Allah'a ortak koşanlara karşı mücadele vermeyenler, şirk içinde olanlara karşı mücadele vermeyenler, tevhid üzerinde duracaklarına, Allah'ın varlığı üzerinde duranlar, şekilsel bir takım ibadetler üzerinde duranlar, ahlakla ilgili bir takım mevzular üzerinde duranlar, herkes arkasında ne bırakıyor? Şöyle bir bakmalı. Peygamberler işte bunu bıraktılar. Dolayısıyla bütün müminlerin de yapması gereken şey budur. Allah Azze ve Celle arkamızda kelime-i tevhid davasını bırakmayı bizlere de nasip etsin. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam öyle dua etmişti. Rabbi hebli hukman ve elhikni bis salihin dedikten sonra ey Rabbim bana hüküm ver ve beni salihler zümresine kat. Beni salihlerin arasına kat, o şekilde beni haşret. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Ve gelecek nesillerin arasında benim hakkımda güzel bir anı bırak, lisanı sıdk, beni doğru bir şekilde ansınlar. Bana, beni sevsinler ve beni tevhid ile hatırlasınlar. Lisanı sıdk ile beni hatırlasınlar, benim hakkımda böyle bir şey nasip et ya Rabbi diyordu. Ve Allah Azze ve Celle de ona bunu nasip etmişti. Gelecek nesiller de Hazreti İbrahim'i hayırla andılar. Kelime-i tevhid üzerinde durmayanlar, belki başka bir takım daha kolay meseleler üzerinde duranlar, kelime-i tevhidi anlatmayı göze alamayanlar, La ilahe illallah davasını anlatmak elbette ki riski göze almakla mümkündür. Allah'ın dediği olmalı demek, İnsanlara değil Allah'a kulluk yapalım demek elbette ki riski göze almakla mümkündür. Ama Allah Azze ve Celle gelecek nesiller arasında da onları kıymetli kılmaktadır. Şeytan bizi başka taraflara sevk etmek isteyecek. Şimdi onun zamanı değil diyecek. Şöyle söyle böyle söyleme diyecek. Hakikatlerin açık bir şekilde ortaya konmasını istemeyecek. Ondan rahatsız olacak. Ama Allah'ın peygamberlerin örnek alanlar o peygamberlerin açık bir dille konuştuğunu bilirler. Onlar şeytanın tavsiyelerine değil peygamberlerin izine uyarlar. Ve işte o zaman açık bir şekilde konuşmak gerektiğini bilirler. Çünkü insanlar açık bir şekilde konuşmadığınız takdirde anlamazlar. Allah Azze ve Celle
Hazreti İbrahim'i kısa bir şekilde bize anlattıktan sonra kafirlerin peygamberimiz hakkında, onun davası hakkında sihir dediklerini bize ifade etmiş idi. Sihir diyorlardı. Hangi sihirbaz yeryüzünde inkılap yapmış ki? Bir şey söylemeleri gerekiyordu. İnsanların onun etrafında toplanmaması için bir şey söylemeliydiler. Demek ki sihir gibi etkiliydi Allah Resulü'nün anlattıkları. Demek ki kelime-i tevhid davası, Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in kelime-i tevhidi anlattığını ve kelime-i tevhidi miras olarak bıraktığını anlattıktan sonra, peygamberimiz de onun neslinden ve o da bir peygamber ve onu örnek alan peygamber, onun da kelime-i tevhidi anlattığını biliyoruz. Gelin la ilahe illallah deyin, dünya devleti olun. Gelin la ilahe illallah deyin, bütün dünya size boyun eğsin dediğini biliyoruz. Hazreti Peygamber de aynı şekilde başlamış idi. Farklı bir yöntem kullanmamıştı. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesiydi. Hepsinin yöntemi de aynıydı. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan sonra peygamberimize geçiyor. Ayetler arasında bağlantı var. Demek Hazreti Peygamber de aynı yöntemle konuşuyordu. Ve o zaman kafirler diyorlardı ki bu bir sihirdir. Halbuki Efendimizin hayatında zerre kadar sihir yoktu, bunu biliyorlardı. Hiçbir zaman sihirle ilgilenmemiş, sihrin sesi Hazreti Peygamber'in yanından geçmemişti. Bunu biliyorlardı. Onu daima Muhammedül Emin olarak tanıyorlardı. Ama bir şey söylemeleri gerekiyordu. İnsanları dağıtabilmek için bir iftira atmaları gerekiyordu. Allah Azze ve Celle bize bunları anlatır ki bir bakıma bizde bu tür iftiralara karşı hazırlık yapar. Bu ayetler aslında bir bakıma da budur. Müslümanların iftiralara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak içindir. Bir bakıma bunlar grip aşısına benzer, nezle aşısına benzer. O mikropla, virüsle karşılaştığınız zaman etkilenmemeniz için, hani nasıl ki o aşıyı yaparlarsa, o virüsle karşılaştığınız zaman nezle olmayasınız, grip olmayasınız diye Allah Azze ve Celle bize de böyle aşı yapar. Geçmiş peygamberlere şöyle söylendi, böyle söylendi, şöyle söylendi. Yani sizin de içinizden böyleleri olacak, böyle iftiralara uğrayanlar olacak. Bunlara karşı aşılı olun, hazırlıklı olun. Virüslere karşı hazırlıklı olun. Allah'ın bu ayetleri her birisi Müslümanları bu gibi iftiralara karşı hazırlamak içindir. Ve kafirlerin acziyetini göstermek içindir. Hiçbir şey söyleyememektedirler. Hatırlarsanız diyorlardı ki biz atalarımızı bulduğumuz yol üzerindeyiz. O tutmayınca hiçbir mantığı yok bunun. Ataların yanlış yolda gidiyor olsa da mı? Kur'an onları bir cümleyle susturdu. Atalarınız yanlış yolda gidiyor olsa da mı onların izinden gideceksiniz? Hem ata ata deyip duruyorsunuz. Hazreti İbrahim de atanız, onun izinden neden gitmiyorsunuz? Kur'an onları ne kadar güzel susturuyor. Kur'an'ın münakaşa yöntemi, mücadele yöntemi, tartışma yöntemi ne kadar da etkileyicidir ve ne kadar da susturucudur. Atalarınızın içerisinden İbrahim de vardı. Hazreti Adem'in evladısınız. İbrahim'in torunlarısınız. Neden onların izinden gitmiyorsunuz da müşrik olan, putperest olan atalarınızı öne sürüyorsunuz? Onlardan çok daha evvel Hazreti İbrahim var, Nuh var, Adem var. Onları susturan Allah. Susturunca bu sefer dediler ki bu bir sihirdir. Hayır, sihir değil, bu bir hakikattir. Sihir insanı susturmaz. Sihir sadece göz boyar. Demek ki etkiliydi. Demek ki kelime-i tevhid anlatıyordu Hazreti Peygamber de Hazreti İbrahim gibi. Kelime-i tevhid demek ki sihir gibi etki yapıyordu insanlar üzerinde. Çünkü kelime-i tevhid haktır, doğrudur, anlaşılması kolaydır. Ve vicdan onu kabul eder. Vicdan kelime-i tevhidi kabul eder. Siz bir insanı Allah mı daha iyi bilir, insanlar mı daha iyi bilir deseniz,
Allah'a kabul ediyorsa Allah demek zorundadır. Mantıklıdır, hakikattir, inkarı mümkün değildir. Dolayısıyla sihir gibi etkilidir. Sihir değildir ama etkilidir. Kelime-i tevhid, şirke karşı vurulmuş olan sağ kroşedir. Kelime-i tevhid, şirke karşı vurulmuş olan aparkattır. Nasıl ki boksör rakibine sağ kulağı, rakibinin kulağına sağ kroşeyi vurduğu zaman sendeler ve yere kapaklanırsa, aynı şekilde siz kelime-i tevhidi haykırdığınız zaman, la ilahe illallah dediğiniz zaman, ondan başka bir ilah yok, ondan başka itaat edilecek bir makam yok dediğiniz zaman, şirk yere kapaklanır. Çünkü ona karşı koyabilecek bir fikre sahip değildir. Ve olamaz. Çünkü kainatın yaratıcısı, elbette ki hak onun hakkıdır. Hazreti İbrahim de öyle diyordu. İllellezî fetarani. Sadece taptıklarınızın içerisinden beni yaratan, onu kabul ederim diyordu. Sadece beni yaratan, sizin itaat ettiklerini sizi yaratmış mı? Yani yaratmayanlara itaat edilmez diyordu. Yaratmayanlara ibadet edilmez. Yaratamayanların böyle bir hakkı yok, böyle bir ilmi yok, böyle bir yetkisi yok. Yani kimlerin izinden gidilir, kimlere itaat edilir, yaratma kudretine sahip olana. O da Allah olduğuna göre kelime-i tevhid ne kadar mantıklıdır. Bir insana Allah'tan başka ilah yok dediğiniz zaman neden diyecek olsa, neden Allah'tan başka ilah yok, olsa olmaz mı? İnsanları da, zeki insanları da, başımızdaki reislerimizi de ilahlaştırsak, onlar bizi idare etse, onlar bize kanunlar koysa, onların da aklı var, onlara uysak olmaz mı? Neden la ilahe illallah diyorsunuz? Neden sadece onun dediği olmalı diyorsunuz? Dese açıklaması kolaydır. Çünkü o yaratandır. Çünkü o her şeyin sahibidir. Çünkü hak onun hakkıdır. Ve çünkü o her şeyi en iyi bilendir. Ondan daha iyi bilmek mümkün değildir. Bu insanların kabul edebileceği en yalın, en açık bir hakikattir. İnsanlar buna itiraz edemezler. Buna ancak itiraz etse Allah'ı kabul etmeyen biri itiraz eder. Onunla da başka türlü konuşmak icap eder. Bu söylediğim Allah'a kabul eden adam için. Allah'a kabul etmeyene evvela onu ispat etmek icap eder. Onunla başka meseleler konuşmak gerekir. Ama öyleleri çok azdır. O yüzden Kur'an ateistler üzerinde durmaktan ziyade müşrikler üzerinde durur. Onlara cevaplar verir. Bir şey arıyorlardı, bulamayınca sihir diyorlardı. Çünkü İslam davası çok etkileyiciydi. Ve insanlar yavaş yavaş anlıyorlardı. Binlerce yıldır müşrik olanlar, atalarının ataları, belki 1000 yıldır, 2000 yıldır müşrik olanlar yavaş yavaş düşünmeye başlıyorlardı ve doğru diyorlardı. Anlamaya başlıyorlardı. İşte o zaman sihir diyorlardı. Halbuki madem ki sihir diyorsunuz, o zaman korkmaya ne gerek var? Hangi sihirbaz yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmiş? Hangi sihirbaz insanların inançlarını değiştirmiş? Hangi sihirbaz insanlara yanlış inançları bıraktırmış, doğru inançlar ortaya koymuş? Sihirbazın alanı mıdır bu? Sihirbazın böyle bir ilmi mi var? Sihirbazın böyle bir alanı mı var? Sihirbazlar bu işlerle uğraşırlar mı? İnsanlara hidayet yolunu göstermek gibi bir dertleri var mıdır sihirbazların? Sihirbazlar mevcut yanlışlara karşı mücadele verirler mi? Var mı böyle bir sihirbaz? Biliyorlardı ama bir şey söylemeleri lazımdı. Velid bin Mughire'ye Allah Resulü İslam'ı anlatıyordu ara sıra. Bir gün yine böyle anlattı.
Kur'an'dan ayetler okudu. Velid bin Mughire etkilendi. Ebu Cehil olayı haberdar alınca, olaydan haberdar olunca gitti onun yanına, onu ikna etmeye çalıştı. Dedi ki, amca yaşlıydı Velid bin Mughire, Halid bin Velid'in babası yani. Yaşlıydı ve dedi ki, amca millet toplanmışlar, sana para topluyorlar. Halbuki Velid bin Mughire, biraz sonra da söyleyeceğim gibi, Mekke'nin en zengin adamı. Toplanmışlar, sana para topluyorlar. Neden dedi? Bilmezler mi ki ben en zenginleriyim? Dedi ki Ebu Cehil, siyaset adamı, İşi biliyor. Sen bazen Muhammed'le görüşüyormuşsun, bazen Muhammed'in yemeğinden yiyebilmek için onun yanına gidip geliyormuşsun ya da onunla sohbet ediyormuşsun. Onun yanına gitmeyesin diye sana para topluyorlar. Velid tabii ki meseleyi anladı. Mesele ne yemek meselesidir ne de fakirlik, biliyordu. Mesajı aldı. Gitti onların yanına, dedi ki, siz dedi ne diyorsunuz Muhammed hakkında? Bir kısmı dedi ki Mecnun'dur. Dedi ki bilirsiniz ki Muhammed Mecnun değildir. Bu kadar Mecnun gördünüz, Muhammed onlara benziyor mu hiç? Hiç onda cinnet alametleri gördünüz mü bugüne kadar? Şairdir dediler. Dedi ki şiirin her türlüsünü biliriz. Muhammed şiir bilmez, okuma yazma da bilmez. Hayatında bir defa şiir okuduğunu duydunuz mu Muhammed'in? Ve biz her türlü şiiri bildiğimiz halde onun söyledikleri şiire hiç benziyor mu? Hayır dediler, aslında benzemiyor. Ne diyelim? O zaman sihirdir dediler. Dedi hiç Muhammed sihirle uğraşıyor mu? Hiç böyle bir şey gördünüz mü Muhammed'de? Bilir mi sihir falan? Hayır bilmez. Aramızda doğdu büyüdü. 40 yaşına kadar beraber yaşadık. Bir gün böyle bir şeyini gördünüz mü? Ne diyelim dediler. Milletimizi ikiye böldü. Karı kocayı birbirinden ayırıyor. Ana babayı evladından ayırıyor. Ne diyelim dediler. İnnehu fekkere ve kaddar. Düşündü, ölçtü biçti. Fekutile keyfe kaddar. Kahrolasıca ne biçim ölçtü biçti. Sımme kutile keyfe kaddar. Sonra yine katledilesice ne biçim ölçüp biçti. Sımme nazar, sonra şöyle bir baktı. Kur'an-ı Kerim bizim gözümüzün önünde canlandırıyor onun halini. Düşünüyor Velid bin Mughire, ne desek acaba? Nasıl insanları ikna edebiliriz acaba? Ne dersek ikna olurlar? Düşündü, düşündü, derin derin düşündü. Fekkara. Derin derin, uzun uzun düşündü. Tef'il babı teksir içindir. Uzun uzun düşündü, düşündü, düşündü. Ve sonra baktı, kaşlarını çattı. Ve dedi ki, İn hâze illâ kavlul beşer. Bu dedi ancak bir insan sözüdür. İn hâzâ illâ sihrun yu'ser. Bu etkili bir sihirden başka bir şey değildir. Düşündü, düşündü. Bir şey söylemesi lazımdı. Kavmi arasındaki itibarını koruması gerekiyordu. Çünkü kavminin gözünde değeri düşüyordu. Allah katındaki değeri düşünmüyordu. Hakkı, hakikati düşünmüyordu, kavminin vereceği değeri düşünüyordu, insanların gözünden düşeceğinden korkuyordu. Ve sihir diyelim dedi, sihir dersek insanlar uzaklaşırlar, korkarlar, uzaklaşırlar. İn hâze illâ kavlul beşer. İnsan sözüdür diyelim, in hâze illâ sihrun yu'ser diyelim, bu başka bir şey değil. Bu bir sihirdir diyelim, etkili bir sihirdir diyelim, sihir yu'serdir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, se uslihi sakar,
böyle diyen, bu kitaba sihir diyen, bu ayetlere sihir diyen adamı sakara sokacağım. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرْ Sakarın ne olduğunu sana ne bildirdim? Ey Resulüm, sen sakarı, cehennemden bir yerdir sakar. Sakarın ne olduğunu dirayetle, akılla, düşünmeyle bilebilir misin? Sen de bilemezsin. لَا تُبْقِي وَلَا تَزَرْ Hiçbir şey bırakmaz. İçine atılan şeyi hiçbir şey bırakmaz. Ve acı vermeyi hiç terk etmez. Hiç ara vermez. Hiç sönmez. La tubqi. İçine atılan hiçbir şeyden de bir şey eser bırakmaz. Öyle bir şeydir ki o hiçbir şey bırakmaz. Ama insan hep yine de var olmaya devam edecektir içinde ebediyen. Oraya atılan oradan ebediyen çıkmayacaktır. Normalde içine ne atılsa bir şey bırakmaz. Ama insan kalacak, devam edecek, acı çekmeye devam edecektir. Seuslihi sakar. Onu sakara, böyle olan sakara sokacağız. O sakar levvahatun lil beşer. İnsanın, beşerin, beşer cilde de denir. İnsanın derisine ya da insanın kendisine karşı susuzdur. Sihir diyen adam cezası bu şekilde verilecektir. O sakar yok mu ya Rabbi diyecektir. Yok mu bir insan daha at içerime. İnsana karşı susuz, insanın cildine karşı susuz. Tıpkı çöldeki bir adamın suya olan susuzluğu gibi, su su demesi gibi sakar da aynı şeyi söyler. İnsan, insan, insan der. Deri, deri, deri, cilt, cilt, cilt der. Levvahatun lil beşer. İnsana karşı susuzdur. Sihir diyenlere Allah Azze ve Celle ne yapacağını başka yerde açıklıyor. Onlara böyle muamele edilecek. Bir şey söylemesi gerekiyor. İşte o da onu söylüyor. Yoksa biliyor onunki sihir değil. Sihirle insanların dini imanı değişir mi? Sihirle insanın fikri, inancı değişir mi? Sihirle ne alakası var hakikatin? Size bir dava anlatılıyor. La ilahe illallah deniliyor. Ne alakası var sihirle? Demek ki Kur'an bir mucizedir ve Kur'an etkili olmaktadır. Etkileyince işte sihir diyorlardı. Demek ki etkileniyorlardı. Allah Resulü'nün konuşmasına izin vermiyorlardı. Gündüzleyin konuşturtmuyorlardı. Ses yapıyorlardı. Ellerini vuruyorlardı. Taşları birbirine vuruyorlardı konuşmasın diye. Susturmak istiyorlardı. Sonra geceleri geliyorlardı Ebu Cehiller, Ahnes bin Şürekler, geceleyin gelip Peygamberimizin evinin etrafında oturuyorlardı. Allah Resulü sabahlara kadar Kur'an okuyordu sesli bir şekilde. Dışarıda onu dinliyorlardı sabaha kadar. Birbirlerine habersiz. Üç müşrik geliyordu. Efendimizin evinin etrafında yerlerini alıyorlardı. Ve güneş doğana kadar onu dinliyorlardı. Güneş doğunca birbirlerini görüp utanıyorlardı. Ve bir daha gelmeyelim diyorlar, sözleşiyorlardı, gidiyorlardı. Ertesi gün gene geliyorlardı, dayanamıyorlardı. Kur'an'ın mesajını duymak istiyorlardı. Etkileniyorlardı. Buna rağmen de iman etmediler. Biliyorlardı bu insan sözü değil ama saltanatlarını kaybedeceklerdi. Hayatlarına Allah karışacaktı artık. Bunu istemiyorlardı. Geliyorlardı aynı yerde yine yerlerini alıyorlar ve sabaha kadar Efendimizin okuduğu Kur'an'ı dinliyorlardı. Güneş doğunca yine birbirlerini görüyorlar, utanıyorlar, sözleşiyorlardı. Bir daha gelmeyelim diyorlardı. Ve yine üçüncü gün yine geliyorlardı. Ve yine sabaha kadar dinliyorlardı ve yine birbirlerini görünce utanıyorlardı. Ve dördüncü seferinde olmasın diye yemin ettiler. Bir daha gelmemek üzere yemin edelim, yoksa dayanamıyoruz yine geliyoruz diyorlardı. Ama onları çeken hakikatti. Sihir söz konusu değildi. Böyle bir sihir var mı? Birisi bir şey okuyacak, bir dava anlatacak ve bu sihir gibi olacak. Var mı böyle bir şey dünyada? Böyle bir şey olsa o zaman bütün parti başkanları böyle sihirler yapar. Ondan sonra herkes o partiye oy verir. Var mı böyle bir şey dünyada? Başka bir şey bulamayanlar böyle laflar söyleyeceklerdir. Sonra yine bir başka şey daha söylediler.
Fakalu levla nuzil hazal Kur'an ala racul min el qaryatayn azim.
Daha önce demişlerdi ki biz atalarımızı bulduğumuz yol üzereyiz. Kur'an onlara cevap verdi. Sonra dediler ki bu sihirdir. Bizi etkiliyor. Halbuki hakikat insanı etkiler. Çünkü her doğan İslam fıtratı üzere doğmuştur. Her doğan İslam'a temayüllü olarak doğar. Bu Allah'ın kullarına bir lütfudur. Herkesi bu fıtrat üzere yaratır ki herkes İslam'a karşı temayüllü olsun. Yalnız peygamber göndermiyor yani. Yalnız kitap göndermiyor. Yalnız akıl vermiyor. Bir de fıtratımıza da İslam'ı yerleştiriyor. Bazen meleklerle ilham ediyor. Bazen doğrudan doğruya ilham ediyor. Allah Azze ve Celle çeşit çeşit yollarla hakikatleri gösteriyor. Ve her seferinde reddediyor insan. Bu sefer de işte sihir demişlerdi. O da tutmayınca bu sefer başka bir şey söylediler. İşte burada şimdi söylenen şeyi söylediler. Neden sana indi dediler bu kitap? Neden sana indi? İnseydi zenginlere inerdi. Şu iki kasabanın yani Mekke ve Taif. Mekke ve Taif'in zengin bir adamına inmesi gerekirdi. Müşrik bakışı. Şeytan bakışı. Şeytan neye kıymet verdi? Bunlar da ona kıymet veriyorlar. Şeytan neye kıymet vermedi? Bunlar da ona kıymet vermiyorlar. Allah'ın kıymet verdiğine kıymet vermiyorlar. Allah katında kıymetsiz olan şeye kıymet veriyorlar. Zenginliğe kıymet veriyorlar. Neden diyorlar sana geldi de zenginlere gelmedim. Yani bu iş olsa olsa onların hakkıdır diyorlar. Aşağılık hale gelmişler. Maddenin önünde iki büklüm olmuşlar. Materyalist felsefe. İnsanı maddeye kul yapan felsefe. Bu görev kime verilmelidir? Onlar kime verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu görev fedakar insanlara verilir. Bu görev ahlak sahibi insanlara verilir. Bu görev hakikati anlayan, arayan ve bulan insanlara verilir. Bu görev samimi insana verilir. Bu görev karakter yüksek insana verilir. Bu görev emin insanlara verilir. Onlar ise zenginlere verilmeliydi diyorlar. Şeytan ahlakı ve Yahudi ahlakı. Allah Azze ve Celle Adem'e secde edin demişti. Şeytan secde etmedi. Allah bildiği halde sordu. Neden secde etmedin? Sordu ki bu olay bize aktarılacak çünkü. Biz de şeytanlaşmayalım diye. Onun yaptığını yapmayalım diye. Ve bir de Allah Azze ve Celle yargısız infaz yapmayalım diye. Bize örnek olsun diye. Ben Allah olduğum halde yargısız infaz yapmıyorum yani. Size ne oluyor da yargısız infaz yapıyorsunuz demek istedi. Hakim misin? Maşallah hem polissin hem hakimsin hem cellatsın. Sen nesin? Allah Allah olduğu halde kalplerden geçenleri bildiği halde neden secde etmedin dedi. Şeytanın cevabı nedir?
خلقتني من نار وخلقته من طين. Ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Ne olmuş yani? Yani ene hayrun min, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü ben ateşten yaratıldım. Kim demiş ateş topraktan daha hayırlıdır diye? Kim demiş? Kim dedi sana toprak ateşi söndürüyor, hem toprakta tevazu var. Ateşte tevazu yoktur. Tevazu üstündür. Ama bunları da bırakalım. Kim dedi sana ve neden buraya bakıyorsun? Neden maddeye bakıyorsun? Allah seni yaratmış. Adem'i yaratan da o. Bilmiyor mu Allah? Seni ateşten yarattı. Onu topraktan yarattı. Tereciye tere mi satıyorsun? Allah'a akıl mı veriyorsun? Hem diyorsun ki halakteni minnar, beni sen yarattın ateşten. Allah yaratmış zaten. Bilmiyor mu sen neyden yarattığını? Ve neden maddeye bakıyorsun? Allah'ın şeref vermesine bakacağına, vazifeye bakacağına, Adem'de olan özelliklere bakacağına, mayasına bakıyor. Halbuki toprak da maddedir. Sonuç itibariyle ateş de maddedir. Bir farkı yoktur. O yönden bir farkı yoktur. Sonuçta ikisi de maddedir. Bakılması gereken nokta bu değildir. Bakılması gereken husus, Allah Azze ve Celle meleklerine ve cinlere, yani bu şeytan da onlardan, cinlere ne demişti? Meleklere ve cinlere. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً. Ben yeryüzüne bir halife var edeceğim. Halife. Allah Azze ve Celle insana halifem diyor. Beni temsil edecek. Beni temsil edecek olan bir varlık yaratacağım. Ona böyle bir görev verdim. Benim halifem, benim vekilim. Bakılması gereken husus burası. İnsanın vazifesi. Vazifeye bakılmalı. Vazifen kadar değerin var. Şeytan vazifeye bakacağına mayasına bakıyor. Hangi maddeden yaratıldığına bakıyor. Halbuki vazife önemlidir. Vazifen kadardır değerin. Bakması gereken husus bu. Allah Adem'i halife olarak yaratmış, cin taifesini değil. Hatta melekleri de değil. Melekler nurdan yaratılmış ona kalırsa. Allah melekleri de halifesi olarak takdir etmemiş. Topraktan yarattığı insanı takdir etmiş. Onu, ona halifem demiş. Şeytan buraya bakmak istemiyor. Allah insana değer vermiş. Şeytan bu noktaya bakmak istemiyor. Ve Allah Azze ve Celle devamında buyurur ki وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Adem'e ilim de verdi. Bütün isimleri de öğretti. Her şeyi öğretti. Adem'e ilim nasip etti. Yani bakılması gereken bir husus da bu. İnsanın ilmi var. Şeytanda ve cin taifesinde olmayan bir ilim var insanda. İnsana, Adem'e ve Adem'in evladına böyle bir şeref verilmiş. Yani insanı üstün yapan noktalar bunlar. Bakması gereken husus bu. O ise buna bakmıyor, maddeye bakıyor. Yahudiler de şeytandan bu ahlakı aldılar. Hatırlayın, Talut kıssasında ne diyorlardı? Peygamberlerinden, Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen bir peygamber döneminde, Kur'an adını vermez, bazı rivayetler Yuşa Aleyhisselam olduğunu söyler. Musa'dan sonra gelen bir peygamberleri döneminde dediler ki bize bir komutan tayin et, onun emrinde savaşalım. Peygamberler onları tanıyor. Ne mal olduklarını biliyor. Bunlar büyük peygamber Hazreti Musa zamanında bile Musa Aleyhisselam'ı çıldırtan bir ümmet. Her seferinde itiraz eden insanlar bunlar. Bunlar ancak Firavun'a itaat ederler. Firavun'un kılıcı var çünkü.
Bunlar insan gibi konuşan Hazreti Musa'ya itaat etmezler. Bunlara diktatör lazım, Firavun lazım. Şereflerini kaybetmişler. İnsanca konuşana itaat etmez bunlar. Bunlara Firavun olacaksın ki itaat edecek. Musa Aleyhisselam da Firavun gibi davranmıyor. Dinleyin ve itaat edin diyordu. Hayır diyorlardı. Semi'na ve asayna. Dinledik ve isyan ediyoruz sana. Musa Aleyhisselam ne desin bunlara? Ya Rabbi dedi, ben ve kardeşimi bu zalimlerden ayır, kurtar bizi bu zalimlerden. Bir peygamber ümmeti için böyle söyler mi? Bir bakıma bedduaydı bu yani. Beddua etti yani. Şimdi o peygamber biliyor, bunlar böyle. Musa Aleyhisselam'a bile bunlar neler yaptılar neler. Her seferinde itiraz, itiraz, itiraz. En büyük marifetlere itiraz etmek. Sürekli tenkit etmek. Bir iş yapmazlar, hep tenkit ederler. Firavun olacak ki itaat edecek. Kılıç olacak ki elinde itaat edecek. Karakterini kaybetmiş insanlar böyledirler. Esir psikolojisi. İnsan gibi konuşana itaat etmez. Ya para alacak, patronundan ancak o zaman itaat edecek. Ya paraya itaat edecek, ya kılıca itaat edecek. İnsan gibi konuşana itaat etmezler. İşte peygamberler bunları bildiği için dedi ki, siz benden komutan tayin etmemi istiyorsunuz ama ve savaşalım diyorsunuz. Ya komutan tayin olursa ama savaşmazsanız, in kutiba aleykumul qital, savaş size farz kılınırsa, Allah size farz kılarsa savaşı, ella tukatilu, ya o zaman savaşmazsanız, savaşırız dediler. Savaşır mısınız? Evet. Peki o zaman dedi, innallaha kad ba'ase lekum taluta melike, Allah size Talut'u komutan yaptı. Talut size komutan oldu. Hemen itiraz başladı. Halbuki itaat ederiz diyorlardı. Savaşırız diyorlardı. Onun emrinde savaşırız diyorlardı. Hemen itiraza başladılar. Neden dediler Talut, neden komutan seçildi? Bizden daha mı zengin ki dediler. Aynı kafa. Şeytanın kafası. Maddeye bakıyorlar. Mekke müşrikleri de aynısı. Diyorlar ki bu kitap neden sana indi? Neden zengin bir adama inmedi? Kastettikleri Velid bin Mughire. Mekke'nden zengini. Bir diğer zengin Utbe. Utbe bin Rabia. Yani ya ona ya ona. Mekke'den. Bir de Taif'ten de bir zengine. Urve'ye, Umeyre. İbn Abdiyaleyl gibi bazı zenginlere. Çeşitli rivayetler var. Yani bu iki kasabadan, Mekke ve Taif'ten bir zengin adam, bir racul azim diyorlar. Racul azim. Allah sizi kahredecek. Demek ki zengin olunca racul azim oluyor, öyle mi? Yani mantığa bakın yani. Zengin olunca racul azim oluyor. Azim bu mudur? Zengin olan azim midir? Ahlaksız bir zengin azim midir? Maddenin kulu, kölesi olanlar. İslam bunu kaldırmak istiyor yeryüzünden. Maddeye değil, insana değil, Allah'a kulluk. Değer verilmesi gerekenlere değer veren bir insan. Değer verilmesi gerekene değer veren bir insan. Değer verilmesi gereken kimdir? Türk müdür, Kürt müdür, Arap mıdır? Irkına mı bakacağız? Malına, mülküne mi bakacağız? Kur'an diyor ki, inne ekremekum indallahi etkakum. En üstün olanınız Allah katında kimdir? Etka olanınız. En takva olanınız, en üstün olanınızdır. Kim etka ise o ekremdir. Odur en üstün. Allah Azze ve Celle kaybolmuş bir takım ölçüleri yerleştirmeye çalışıyor. Kaybettiğimiz bir takım değerleri, bir zengine zengin olduğu için insanlar hürmet ederler ama bir fakir takva sahibi olsa ona hürmet etmezler. Bir zengin gelse kapıda karşılarlar. İki büklüm olurlar önünde. Ama bir fakir, ama muttaki bir fakir. Allah katında kıymetli. Ona kıymet vermezler. Allah'ın kıymet verdiğine kıymet vermemek caiz olamaz. Müslüman, hatta Müslüman olmasa bile insan olan, Allah'ın kıymet verdiğine kıymet vermeli. İnsan olan manevi değerlere kıymet vermeli. Bir memlekette eğer madde manadan daha üstün ise o memleket gerici bir memlekettir. Bir memlekette ahlak sahiplerinden çok zenginlere hürmet ediliyorsa o memleket gerici bir memlekettir. Bir memlekette mana değil madde üstünse, kıymet verilen oysa o memleket medeni değildir. Kaybolmuş bir takım değerleri bize Kur'an hatırlatıyor. Müşriklere benzemeyin diyor. Müşrikler böyle bakıyorlar meseleye. Şeytan gibi, Yahudiler gibi. Maddeye bakıyorlar. Halbuki peygamberleri onlara ne demişti o Talut kıssasında? Dedi ki, siz zengin değil diyorsunuz. O bizden ne üstünlüğü var ki? Halbuki ne diyordu peygamberleri onlara? Ben size Talut'u komutan olarak tayin ettim demiyor. Benim kararım demiyor. İnnallâhe diyor. Allah diyor. Kad be'ase lekum Talut'a melike. Allah tayin etti. Ben değil. Bunu demesine rağmen itiraz ediyorlar ve diyorlar ki neden o zengin mi ki? Peygamber ne diyor onlara? Allah onu ve zâdehu fil ilmi vel cism. İlm olarak da cisim olarak da güçlü ve ilm olarak da üstün kıldı. Onun ilmini arttırdı, onun cismini arttırdı. Yani gereken bu ilim ve savaşta bir komutan olacaksa cisim. Bu gerekir. Talut rivayetlere göre çok uzun boylu, çok güçlü bir insanmış. Harp komutanına gereken budur. Ve onlara öğretilmiş oldu. Neye bakmaları gerekir? İlim her zaman lazımdır. Ama cismen güç savaş için lazımdır. Bir başbakan için cisminin çok güçlü olması şart değildir. Ama ordu komutanı için gereklidir. Mesleğe göre, duruma göre şartlar değiştirilir. Aranacak özellikler değişebilir. Bunlar da bakması gereken noktaya bakmıyorlar. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Talut kıssasında bakmamız gereken noktayı öğretiyor. Şeytanın kıssasını anlatarak şeytan nereye baktı, nereye bakmalıydı? Bakması gereken noktaya bakmadı, bakmaması gereken noktaya baktı. İşine öyle geliyordu, bir şey söylemesi gerekiyordu. Yoksa ateşin topraktan üstünlüğünü gösteren elinde bir delil yoktu. Ama bir şey söylemeliydi. O da onu söylemişti. Şeytanın ahlakı. Mekke müşriklerinin ahlakı da aynı demek ki. Bütün kafirlerin ahlakı aynı. Bütün cahillerin ahlakı aynı. Allah Azze ve Celle onların bu iddiasını, bu bakış açısını reddediyor. Ve deniliyor ki sizin peygamberiniz ahlak sahibi. Peygambere bu lazım. Zengin olması gerekmez. Ve Allah Azze ve Celle kendi davasının kendisine dayanmasını ister. Bu dava sadece Allah'a dayanmalı. Zenginlere ve zenginliğe değil. Sadece Allah'a dayanmalı. Zenginlere önem verenler bazen bunu Allah için yaparlar.
Allah için zenginlere önem vermek gerektiğine inanırlar. O zengindir, davamıza çok katkısı olur derler. Onun için, Allah rızası için gereğinden fazla hürmet ederler. Halbuki Allah Resulü buyuruyor ki, zenginin malının sana faydası yoktur. Ve buyuruyor ki, bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet edemezsin. Ahlak sahibi ise ahlakına hürmet edersin. Yetkili bir insansa yetkisinden dolayı hürmete layık olabilir. Ama malından, mülkünden dolayı hürmete layık olamaz. Çünkü Allah nice karaktersiz insanlara da mal, mülk vermektedir. Allah katında malın, mülkün kıymeti yoktur. O yüzden veriyor. Allah Resulü hadiste öyle buyuruyor. Şu dünyanın Allah katında bir sineğin kanadı kadar değeri olsaydı Allah kafirlere bir damla su vermezdi. Şu dünyanın Allah katında sineğin kanadı kadar bir ağırlığı, bir değeri olsaydı Allah kafirlere bu dünyada bir damla su vermezdi. Allah katında kıymeti yok diye veriyor. O yüzden nice insanlar çalışmadığı halde zengin oluyor. Zengin olarak doğan nice insanlar var. Babası zengin, kendisi de zengin oluyor. Ya da bazen işler rast gidiyor, tuttuğu altın oluyor. Allah onu zenginlikle imtihan etmek istiyor. Herkesin bir imtihanı var. Nasıl ki bu gözü, bu kulağı, bu aklı biz kendi kendimize vermedik. Allah verdiyse, malı mülkü de öyle Allah veriyor imtihan için. Çünkü Allah katında malı mülkün kıymeti yok. Sadece bir imtihan aracı. Niceleri padişah olarak doğmamış mıdır? Padişahın çocuğu padişah olur. Zengin olarak doğan da var, padişah olarak doğan da var. Ama alim olarak doğan bir tane insan gösteremezsiniz dünyada. Çünkü Allah katında ilmin kıymeti vardır. İlim kıymetlidir. Malın da makamın da bir kıymeti yoktur. O yüzden onu çalışmayanlara da vermektedir. Ama ilim, ilme gelince ilmi çalışmayana vermemektedir. Göz nuru dökmeyene Allah ilim nasip etmemektedir. Çünkü Allah katında ilim kıymetlidir. Ama bunlar ilme bakmıyor. Bunlar ahlaka bakmıyor. Bunlar takvaya bakmıyor. Bunlar onun ruhuna bakmıyor. Manaya bakmıyor. Hep maddeye bakıyor. Halbuki Hazreti Peygamber'deki ruh kimsede yok. İlk yaratılan, en son gönderilen peygamber. Ama ruh olarak ilk yaratılan ve inneke leala hulukin azim denilen peygamber. Sen yüce bir ahlaka sahipsin ey Resulüm. Kainatın sahibi Allah Hazreti Peygamber'e böyle hitap eder. Sen en yüce ahlaka sahipsin. Yüce bir ahlaka sahipsin. Bunu biliyor Mekke'nin müşrikleri. Ama oraya bakmıyor. Çünkü maddeye tapıyor. Zengin mi ki diyor. Zengine gelmeliydi, gelse gelse. Başka itiraz noktası bulamıyor. Atalarımıza uyuyoruz demişlerdi. Kur'an cevap verdi. Sihirdir dediler. Yalancılıkları zaten her hallerinden belli. Böyle bir dava var mı? Hangi sihirbaz böyle bir dava ortaya atmış? O da tutmadı. Bu sefer başka bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki, neden sana geldi, niye zenginlere gelmedi? Allah zengine vermek zorunda mı? Allah'ın zenginin zenginliğine ihtiyacı mı var? Allah Azze ve Celle insanların Allah için iman etmesini ister. Düşünerek, taşınarak iman etmesini ister. Bakarak, kainata bakarak, düşünerek, tefekkür ederek iman etmesini ister.
zenginin zenginliği sayesinde zengine yaltakçılık yapmak için iman etmelerini kabul etmez. Neden peygamberini zengin olarak yaratmadı? Zenginlerin peşine düşenler ve hey gafiller, Allah isteseydi peygamberini Mekke'nin zengini olarak yaratamaz mıydı? Anası babası öldü daha çocukken. Amcasının yanında yetişti. Amcası da durumu kötüydü. Ebu Talip. Bu şekilde 25 yaşına kadar geldi. Sonra Hatice annemizle evlendi. O zengin bir kadındı. Onun malıyla biraz mal sahibi olmuş oldu peygamberimiz. Kendisi fakirdi aslında. Allah isteseydi onu Mekke'nin en zengini yapamaz mıydı? Fakat Allah istiyor ki insanlar davayı düşünerek iman etsinler. İmanlarında zerre kadar başka bir şeyin tesiri olmasın. Bir zenginin anlatması daha etkili olur derler hani bazen. Sanki bir marifetmiş gibi. Halbuki o zaman insanlar hak olduğu için değil, o zengine yaltakçılık yapmak için kabul etmiş gibi görünürler. Mevki makam peşinde olanlar kulakları çınlasın. Mevki makam peşindedirler. Böylece güya insanlara o makamdan seslendikleri zaman daha etkili olacak. Halbuki bugün sen o makamdan seslendiğin zaman daha etkili olursa bile mesela, yarın senden sonra başkaları geldiği zaman, başka düşüncenin insanları geldiği zaman, onlar da o makamdan seslenecekler, onlar da etkili olacaklar. Hiç bunu düşünmüyor musun? Bugün sen zenginsin, makam sahibisin diye sana yaklaşan adam, karaktersiz adam, yarın senden sonra bir başkasına yaltakçılık yapacaktır. Hiç düşünmüyor musun? Bugün hoşlanmadığı halde başörtüsüne müsaade eden rektör, yarın hükümet değiştiği zaman müsaade etmeyecektir. Bugün ortamın, şartların gereği olarak hastanede çalışan personelinden bir iki tane başörtülü olan hademeye, doktora neyse müsaade eden başhekim, yarın ortam değiştiği zaman müsaade etmeyecektir. Allah Azze ve Celle insanların hakikaten iman etmesini ister. Bir takım başka faktörlerin tesiriyle değil. Zenginliğin, makamın tesiriyle değil. Biz insanları Allah'a davet etmeliyiz, güce değil. Biz güçlüyüz o halde bize gelin, değil. Biz güçlüyüz o halde bize katılın, değil. Düşünün, araştırın, öyle katılın. İnsan şerefli bir varlıktır. Gücün önünde eğilmemeli. Ne kadar yurdun var, ne kadar okulun var, ne kadar vakfın var, ne kadar derneğin var, ne kadar arkadaşın var. Ehemmiyeti yok. Anlattıkların ne kadar doğru, ne kadar Kur'an'a, sünnete uygundur. Bakılması gereken nokta budur. Nice insanlar mevki ve makam sahiplerinin yanında yer alırlar. Karakterini kaybetmiş insanlar. Basit insanlar. Şereflerini kaybetmişler. Mevki makam sahiplerinin yanında yer alırlar. Zenginlerin yanında yer alırlar. O zenginler de zenginliğini kullanırlar. Bu şekilde işte taraftar topluyoruz derler. Halbuki toplamış olmuyorsun aslında. Menfaatçileri çekiyorsun. Onlardan da adam olmaz. Onlardan dava adamı da olmaz. Onların sana zerre kadar faydası da olmaz. Bir gün zor duruma düştüğün zaman hiçbirisini yanında bulamayacaksın. Bir tanesini bile yanında bulamayacaksın. Menfaatçılar ordusu. İhale kapmak için güçlülerin yanında yer alanlar, ihalelere girebilmek için, zengin olabilmek için, şubeler açabilmek için, hak mı doğru mu umurunda bile değil, kim güçlüyse onun yanında yer alanlar, o güçlüler de bundan memnun oluyorlar. Onlara mı güveniyorsun? Daha da güçlendik diyorsun, öyle mi? Bunlarla beraber olmak güçlenmek değildir. Çünkü bunlar karaktersiz insanlardır. Yanlış bir bakış. Müşriklerin bakışı. İslam medeniyetinde maddeye mi, manaya mı değer verilir? Batı medeniyeti maddeye değer verir, İslam medeniyeti manaya değer verir. Batı medeniyetinde hangi kadın üstündür? Çalışan, mal üreten kadın. İslam medeniyetinde çocuk yetiştiren kadın. Çünkü çocuk maldan daha değerlidir. En değerli varlığını hizmetçiye bırakıyorsun. Sen gidip mal üretiyorsun. Medeniyetlerin farkıdır bu. Bakış farkı var. İslam dünya nimetlerine ehemmiyet vermiyor. Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen insan zengine önem verir mi? Zengine önem veren insan, ben dünya nimetlerine önem vermiyorum dese inanılır mı? Dünya nimetlerine önem vermiyor olsaydın, zengine de önem vermezdin. Madem zengine önem veriyorsun, dünya nimetlerine de önem veriyorsun. Halbuki dünya nimetleri önemli değildir. Dünya hayatı önemlidir. Kur'an bizi basit bir insan olmaktan kurtarıyor. Düşünün ki mesela karaktersiz bir zengine hürmet eden insan. Sizin gözünüzde böyle bir insan değerli olabilir mi? Bunu her lafı söylemez misiniz? Vay karaktersiz, vay demez misiniz? Zengindir diye nasıl da ona yaklaşmaya çalışıyor demez misiniz? Gözünüzde o adamın bir değeri olur mu? Olmamalı. Oluyorsa biz de değersiz insanlarız demektir. Değersizlere değer verilmemeli. Böyle dediler. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Onlar mı Rabbinin rahmetini paylaştırıyorlar? Yani neden zengine gelmedi? Neden Velid bin Mughire'ye, Utbe bin Rabia'ya, neden İbni Abdi İyale ile gelmedi? Urve'ye, Umeyre vesaire, Mekke'nin ve Taif'in zenginlerine gelmedi. Bunlar mı Rabbinin rahmetini paylaştırıyorlar? Onlar mı karar verecekler? Kim daha değerlidir, kim bu göreve daha layıktır? Onlar mı karar verecekler? Onlar neyin kararını verebilmişler ki? Rızıklarını biz veriyoruz. Ne zaman doğacaklarına kendileri mi karar verdiler? Nerede doğacaklarına, nerede yaşayacaklarına kendileri mi karar veriyorlar? Onlar neye karar veriyorlar ki? Hadlerini bilmiyorlar. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Onlar mı Rabbinin rahmetini paylaştırıyorlar? Şu peygamber olsun, bu olmasın. Onlara mı düşmüş? Nahnu kasemna beynehum maişetehum fil hayati dunya. Biz onlara bu dünya hayatındaki maişetlerini biz taksim ediyoruz. Şunu fakir, şunu zengin yapıyoruz. Her şeyi biz taksim ediyoruz da peygamberliği mi onlara bırakacağız? Sizin rızıklarınızı, onların rızıklarının maişesini bile biz takdir ediyoruz da, biz taksim ediyoruz da en ehemmiyetli mesele olan peygamberliği kime vereceğimizi onlara mı bırakacağız? Peygamberin, kimin peygamber olacağını insanlar nasıl bilir ki? İyi bildiğin bir insan icabında yarın anlıyorsun ki çok karaktersiz bir insan çıkıyor. İyi biliyorsun bir insanı ama öyle çıkmıyor. İnsan yanlış tercihte bulunur yani. İnsan yani şu adam şu işi yapar zannediyor ama yapamıyor. İnsan yanlış tercihte bulunabiliyor. Çünkü insan gaybı bilmiyor. Bu adam ileride ne olacak? İnsan bilmiyor. O yüzden Allah Azze ve Celle bu işi insana bırakır mı? İnsan seçse seçse işte kimi seçeceği belli. İşte gider zengini seçer. Halbuki zengin dediğin bilgisiz olabilir. Zengin fedakarlık bilmez. %99'u öyledir. Hiçbir şeyini feda etmez. Çile çekmeyi göze almaz. Rahata alışkındır. O rahatı bırakacak da çilekeş bir dava adamı olacak. Peygamber gibi çile çekecek. Zengin buna dayanır mı? Fedakarlık yapar mı? Zenginde o ahlak var mı? İnsanlara İslam'ı anlattığı zaman insanlar onda o ahlakı görmeli, bir peygamber ahlakını görmeli onda. Zenginde var mı ki o ahlak? Ahlaka bakacaklarına, karakterine bakacaklarına, şahsiyetine bakacaklarına, fıtri özelliklerine bakacaklarına, dürüstlüğüne bakacaklarına, ruhuna bakacaklarına tutuyorlar, zenginliğine bakıyorlar. Siz neyi taksim ettiniz de peygamberlik konusunda konuşmaya kalkıyorsunuz? Hangi şeyi taksim ettiniz? Kim fakir, kim zengin olacak buna siz mi karar verdiniz? Allah Azze ve Celle sizin maişetinizi biz takdir ediyoruz, biz bunları ayarlıyoruz. Ve rafa'na ba'dahum fevka ba'din derecat, ve kimini kimle de üstün kıldık. Biz taksim ettik. Her şeyi, güzelliği, çirkinliği, zekayı, ilmi, ses güzelliğini, her türlü şeyi biz taksim ediyoruz. Kimine şunu veriyoruz, kimine vermiyoruz. Kimini kiminden derece derece üstün tutuyoruz. Her şeyi biz takdir ediyoruz da. Bu meseleyi mi size bıraktık sadece? Siz bunu görmüyor musunuz? Allah taksim ediyor. Sosyalizm insanın fıtratıyla savaştı. İnsan fıtratı kendi malı olduğu zaman çalışır. Kendi malı değilse iyi çalışmaz. O zaman üretim düşer. Bunu kabul edeceksin. Birisi diğerinden biraz farklı olacak. Şahsi mülkiyete müsaade edeceksin ama kapitalizm gibi değil. İslam ikisinin ortasındadır. Dengeyi kurmuştur. Kapitalizmde her türlü yol mübahtır. Nasıl kazanırsan kazan. İstersen milli piyangoyla kazan. İstersen faizle kazan. İsterse kumarla kazan. Her yola mübah. Onu mübah olarak görür. Her yola cevaz verir. Sosyalizm hiçbirine cevaz vermedi önce. Hayır dedi. Şahsi mülkiyetin olmayacak. Herkesin maaşı aynı olacak. Halbuki o sosyalist cumhuriyetlerde bile kimsenin maaşı aynı değildi. Tarım işçileriyle sanayi işçilerinin maaşı aynı olmadı. Hiçbir zaman da olmadı. Bir kısmı 1000 ruble maaş alıyordu Sovyetler zamanında. Hatta 200-300 rubleye kadar inenler vardı. Kimisi 1000, kimisi 2000 alıyordu. Komünist Partisi'nin üst düzeydeki yetkilileri ise 100.000 ruble alıyorlardı. Her türlü imkan da fazlasıyla veriliyordu. Şatolar, arabalar vesaireler. Hani hepsi aynı olacaktı? Allah Azze ve Celle bir kanun koymuştu. Biz insanlar arasında bu maişeti taksim ediyoruz. Ve kimini kimine üstün kılıyoruz ki iş yürüsün, dünya hayatı yürüsün. Siz bunu bozmaya kalkışmayın. Ben böyle kanun koydum dünyaya. Siz bu sünnetime karşı koymaya kalkmayın. Bu benim sünnetim, buna karşı koyamazsınız. Su aşağı doğru akar. Buna karşı koyamazsın. Maddeyi yer çekimi aşağı doğru çeker. Sen buna karşı koyamazsın. Buna göre işine gücünü ayarlayacaksın. Allah'ın koymuş olduğu bazı ana kanunlar var. Ekonomiye koyduğu ana kanunlar var. Nasıl ki fizik kanunları var. Matematik kanunları var. Kimya kanunları var. Nasıl ki iki hidrojenle bir oksijen bir araya geldi mi su meydana geliyor. Nasıl ki maddeyi yer çekim aşağıya doğru çekiyor. Nasıl ki böyle on binler, yüz binlerce fizik kanunları var. Bunlar Allah'ın sünneti. Aynı şekilde Allah'ın böyle sünnetleri de var. İnsanların üzerinde uyguladığı sünnetleri var. Ekonomiyle ilgili sünnetleri var. Allah Azze ve Celle bakın ne kadar güzel araya sıkıştırıyor mesajları. Mevzumuz neydi bakın? Araya nasıl sıkıştırdım? Mevzumuz neydi? Diyorlardı ki şu iki şehrin zengin adamına verilmesi gerekmez miydi bu kitabın? Allah Azze ve Celle de diyor ki siz mi taksim edeceksiniz? Biz taksim ediyoruz. Ve neyi taksim ediyorsak vardır bir hikmeti. Birine şunu vermişiz, diğerine vermemişiz. Vardır bir hikmetim. İşte size misal diyor yani. Ne kadar güzel geçişler var. İnsan sözü değil bu. İnsan sözünde bu kadar incelikler olmaz. Ne kadar güzel geçiş yapıyor. Konudan konuya ne kadar güzel geçişler var. Ne konuşuyorduk? O arada nasıl bir mesaj araya sıkıştırıverdi? Ekonominin temel kanunlarını, kanunlarından birini yerleştirdi şu anda. Hiç farkında mıyız? Ekonominin temel kanunlarından birini yerleştirdi. Böyle bunu kabul edin diyor yani. Yani fark olacak, biri fakir biri zengin olacak. Allah böyle takdir etti, dünyanın yürümesi için böyle takdir etti. Siz buna aykırı bir ideoloji meydana getirmeyin. Buna aykırı, herkesi eşit yapmaya kalkmayın. Üretim düşer. Kimse çalışmaz olur. Ve haksızlık olur. Biri zeki, biri değil. Biri çalışkan, biri tembel. Biri çalışıyor, biri yatıyor. Birisinin babası da çalışmış, bunun babası da çalışmamış, kendisi de çalışmıyor. O adam demez mi kardeşim benim babam çalıştı, senin baban çalışmadı, bana ne? Ben çalışıyorum, sen çalışmıyorsun, bana ne? Devlet buna göre bir sistem kurmak zorunda. Çalışana verecek, çalışmayana az verecek. Kimseyi acından öldürmeyecek. Ama herkes eşit olsun da demeyecek. Zaten bunu söyleyen sosyalizm bunu başaramadı. Ve çökmek zorunda kaldı. Çünkü insan fıtratıyla savaştı. İnsan fıtratıyla savaşan kaybeder. Su aşağı doğru akar. Bunu değiştiremezsin. Fıtrat budur. Sürekli akıntıya karşı kürek çekemezsin. Buna kol dayanmaz. Nehir akıyor. Sen hep akıntıya karşı kürek çekeceksin. Buna kol mu dayanır? İnsan fıtratıyla savaşamazsın. Kaybedersin. İnsan fıtratı benim malım değilse çalışmam diyor. Eşitlik olursa çalışmam diyor. Çalışıyorsam hakkımı almalıyım diyor. Çok çalıştığım zaman çok almalıyım diyor. Fıtrat bunu söylüyor. Sen buna uymak zorundasın. Allah Azze ve Celle itikadi bir meseleyi anlatırken bakınız, peygamberi kabul etmeyenler, kitabı kabul etmeyenler zengin değil diye kabul etmiyorlar. Burada itikadi bir mesele var. Peygamber ve kitabın kabul edilmesi, onlara iman edilmesi. Konu bu. Ama bu arada ekonominin en temel kanununu yerleştirdi. O gözle bakıldığı zaman bu kanunlar böylece görülür. Ve Allah kendi muradını bize anlatıyor. Neden Allah bu şekilde takdir etmiştir? Neden kimini zengin, kimini fakir yaratmıştır? Sebebini açıklıyor bize.
ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecmaun. Rabbinin rahmeti onların topladıklarından çok daha hayırlıdır. Onlar bütün düşündükleri mal mülk, ama senin Rabbinin rahmeti onların topladıklarından çok daha hayırlıdır ey Resulüm. Bırak onlar toplasınlar. Peygamberimiz bir gün hasırın üzerinde yatmış idi. Ve üzerine hasırın izleri çıkmış. Hazreti Ömer gelmişti. Ağladı, dedi ya Resulallah bu ne haldir? Sen ki Resulullah'sın. Sen ki bu memleketin de devlet başkanısın, halifesin aynı zamanda. Ve böyle bir hayat yaşıyorsun hasırın üzerinde. Kisralar, Kayseriler, İran'ın şahı, Bizans'ın kralları şöyle şöyle şöyle debdebeler içinde yaşıyorlar. Sen ise böyle ya Resulallah. Efendimiz dedi ki ey Ömer, İstemez misin bu dünya onların olsun, ahirette bizim olsun? Allah bu dünyada onlara verir. Çünkü bu dünyanın Allah katına bir kıymeti yoktur. Kıyamet gününde hakları kalmasın diye. Çünkü onlara orada bir şey vermeyecek. Hakları kalmasın diye bu dünyadayken verir. Ey Ömer, istemez misin? Dünya onların olsun, ahirette bizim olsun. Peygamber midir, değil midir? Yalancı bir peygamber olsaydı, kendini düşünürdü, rahatını düşünürdü. Zengince bir hayat yaşardı. Elindeydi her şey. Ama o fakirce bir hayat tercih ediyordu. Çünkü biliyordu ki Allah katındaki bu dünyada topladıklarımızdan çok daha üstündür. Ahirete iman etmiş, hakikaten iman etmiş bir insanın hali olabilir bu ancak. Hakikaten peygamber olmasa neden böyle yapsın? Ahirete gerçekten inanmıyor olsa, hakikaten kendine melek gelmiyor olsa, haber getirmiyor olsa neden böyle bir hayat yaşasın? İnsanın istediği bu dünyada rahat etmektir. Bu dünyada rahat etmeyecekse o zaman neden böyle bir dava öne sürsün? İnsanın maksadı olsa olsa zengin olmak olabilir, makam sahibi olmak olabilir. Hazreti Peygamber'in hayatı meydandadır. Devlet başkanı iken de hasırın üzerinde yatıyor. Ve herkes kendisine böyle yapma dediği halde, daha rahat etsen ya Resulallah dedikleri halde, bırakın diyor dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Ahirete inanmasa böyle davranabilir mi? Ey Resulüm, Rabbinin katındakiler onların topladıklarından, Rabbinin rahmeti onların topladıklarından daha üstündür. Sen bunu bil, buna göre yaşamaya devam et. Ve şimdi Allah Azze ve Celle birden döndü ahirete. Biraz evvel dünya ile ilgili bir kanun koymuştu. Ekonomi ile ilgili bir kanun yerleştirmişti. Ayetin sonunda bir kelimeyle tekrar ahirete dönüverdi. Bunların hiçbirinin ehemmiyeti yok dedi. Hiçbirinin ehemmiyeti yok. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ Dünya hayatı başka bir şey değil. Sadece oyun ve eğlence. Hiçbir kıymeti yok. Kimler oyun oynar? Çocuklar. Siz çocuk musunuz yani? Yani dünya perestler çocuk gibi davranmaktadırlar. Dünya hayatı laibdir, lehvdir. Çocuklar bunlarla meşgul olur. Oyun ve eğlence çocuklar içindir. Siz çocuk musunuz yani? Bunlara dalmış gidiyorsunuz deniliyor. İşte burada da deniyor ki ey Resulüm, senin Rabbinin rahmeti, onu kazanmaya bak. Onu kazanırsan bunların kazandıklarından çok daha hayırlı bir şey kazanmış olacaksın. Çünkü bu dünyada padişah da olsan öleceksin. Dünyanın en zengini olsan da öleceksin. O halde yönünü ahirete çevir. Sonuçta yine Allah Azze ve Celle yönümüzü ahirete çevirmeye çalışır. O şekilde ayeti tamamlar. Müminlere her zaman sonuç olarak ahiret gösterilmektedir Kur'an'da. Her meselenin sonunda mutlaka Allah Azze ve Celle ahireti hatırlatır. Ona göre yaşasınlar diye. Mevzu devam ediyor. Fakat burada bırakalım. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.